Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda yemeğin tarihini konuşacağız. Tarih öncesi dönemden antik çağ ve günümüze insanın iştahı uygarlaştı mı acaba sorusu üzerinde durmaya çalışacağım ben. Çok kıymetli bir konuğum var. Konuğum Profesör Doktor İsmail Gezgin. Kendisi arkeolog ve yazar. Ve bugün davetimi kabul etti ve programa geldi İsmail Hoca. Hocam hoş geldiniz. Vakit ayırdınız. İyi ki geldiniz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim size. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Umarım siz de iyisiniz.
Sağ olun hocam. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Ben biraz böyle hani programın hikayesinden biraz bahsedeyim dinleyicilerimiz için de. Ben İsmail Hoca'nın kitaplarıyla ilgileniyordum ve kitaplardan bir tanesi de programın ismi de Antroposen olunca, Antroposen Sohbetleri olunca yani insan çağından bahsedince özellikle toplu yaşama geçmeyle beraber acaba gıda algısı nasıl değişti? Bununla ilgili bir takım okumalar yapmıştım esasında. Ve bu kitapta içindeki yazılarla biraz ufkumu açan bir kitap oldu ve sizinle iletişim kurdum bu anlamda ve yayın öncesinde de biraz konuştuk hani soruları. Bugünkü perspektifimiz aslında hani uygarlaşan iştah kitabından yola çıkarak insanın ya da toplumların, insan toplumlarının bu yeme kültürlerinin nasıl değiştiği üzerine konuşmaya çalışacağız. Hocam uygun olursa ben ilk sorumla başlamak istiyorum programa. Hocam şimdi aklımdaki soru şuydu hani kitaptan da yola çıkınca içinde bulunduğumuz uygarlık özellikle o toplu yaşama geçmekle beraber bereketli ilal, Mezopotamya buradan hareketli bir buğday ve ekmek uygarlığı mı? Aslında bu soruyu kitabın tanıtımıyla alakalı kısma bakınca not etmiştim. Oradan almıştım yani. Bununla başlayalım sonra biraz daha farklı sorularla açılmaya çalışacağız. Söz sizde hocam buyurun çok teşekkürler.
Evet ben teşekkür ederim. Yani bu benim uzunca bir süredir kullandığım tanım aslında. İçinde bulunduğumuz uygarlığın bir tarım uygarlığı, ekmek uygarlığı olduğu noktası. Bir kırılma noktası biliyorsunuz insanlık tarihi içinde de. Yani işte milyonlarca yıllık bir birikimi, deneyimi, yaşam biçimini terk edip işte tarıma, toprağa işlemeye başlayan insanların öyküsü aslında. Tabii ki bu tarım deyince aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi tahıl olacak. İşte buğday, arpa, işte yulaf, çavdar neyse. Ve dolayısıyla da onların besin sistemimizde yansıması da ekmek biçiminde oluyor. Ve bu andan itibaren de zaten hayat bir ekmek kavgasına dönüşüyor. İşte ekmek aslanın ağzında oluyor falan filan. Ama zihinsel olarak baktığımızda da aslında durum çok farklı değil. Yani bizim kafamızdaki kodlanma biçimi, yani bu içinde yaşadığımız uygarlığın ya da kültürün kodlanma biçimi de aslında bu şekilde gerçekleşmiş. Çünkü işte biraz kurcaladığımız zaman mesela insanın cennetten kovulma mitinde o yasak olan meyvenin aslında elma değil buğday olduğu fikrine, evet, evet. Kanaatine varıyorum. Ben kitapta da uzun uzun anlatmıştım. Dolayısıyla işte oradan başlayan bir günahkarlık ya da bir yeni yaşam biçimi diyelim. İsa'nın biliyorsunuz en son akşam yemeğinde bedenini ekmek olarak sunmasıyla beraber bir kapanıyor diyelim ya da bir bütünleniyor diyelim. Yani bir circle orada kavuşuyor tekrar birbirine diyelim. Anladım. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman da hem gerçek hayat içerisinde yani diyetimiz ekmek merkezli olurken aslında zihnimizin de birazcık ekmek merkezli kodlandığını, bu uygarlığın ekmek merkezli kodlandığını söylemek mümkün.
Çok teşekkürler hocam. Ben burada bir ekleme yapayım. Ben bir de zannediyorum 1,5 yıl önce falandı. Mary Işın'la konuşmuştum. Yemeğin Kültürel Tarihi diye bir kitabı vardı. Yapı Kredi yayınlarından evet. Çıkmıştı. O da sizin söylediğiniz gibi şeyin altını çizmişti. Hani elma değil aslında Adem'in o şeyi yani oradaki mitteki şey gıda ekmek buğdayla alakalı bir şey olduğunu söylemişti. O da ilginç bilgiler vermişti. Ben buradan o programı da hatırlatmış olayım dinleyicilerimize. Hocam şimdi evcilleştirme sonrası toplu yaşam ve farklı gıdalar hayatımıza giriyor. İşte ekmek ya da buğday ya da tahıl ürünleri bunların en başında bunlar kullanıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi az önce ama o zaman Mezopotamya'da kullanılan kaç farklı ekmek türü vardı?
Şu anda net sayı hatırlamıyorum doğrusu ama yüzlerce ekmek türü olduğunu söylemek mümkün. Yani yazılı belgelerde ilk biliyorsunuz zaten Mezopotamya'da başlayan bir kültürel süreçtir yazının ortaya çıkması da. Yazılı belgelerde çok sayıda ekmek tarifi, ekmek tanımı ve sınıflandırması mevcut. Yani yüzlerce olduğunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Yani buradan zaten hani biz kendi çocukluğumuzdan ya da şöyle bir 50 yıl öncesine gittiğimizde Anadolu'nun içerisinde ne göreceğimiz gibi aslında ekmek besinin ana maddesi olarak onların da hayatında yani Mezopotamya kültürünün de hayatında oturduğunu söylemek mümkün. Yani yemek kavramı Anadolu'da çok az kullanılan bir kavramdır mesela ekmek
Ekmek
yemektir
yemek,
yani.
evet doğru,
Ekmek
doğru.
yemektir yani gelin ekmek yiyelim derler. Buyurun ekmek yiyelim derler. Oysa yenen sadece ekmek değildir ama o işte uzun süren tarım kültürünün belki de getirisiyle öyle ağız alışkanlığına, dile yansımış ve öyle devam etmiş. Mezopotamya'da da bunu görebiliyoruz. Yani hatta işte herkese göre, her çeşitte yaşam biçimine göre ya da inanca göre ekmeklerin de çeşitlendiğini ve içeriğinin farklılaştığını görebiliyoruz.
Burada bu temel farkları soracaktım. Acaba bu temel farklar neler diye ve bu farklar hocam acaba yine günlük yaşamdaki günlük yaşamı etkileyebiliyor mu ya da günlük yaşamın hangi yönlerini etkilemiş olabilir? Çünkü bayağı baskın bir besin aracı oluyor.
Evet. Yani temel besin maddesi ekmek olunca tabii ki ve ekmekteki bu farklılıklar aslında sınıfın farklılıklarını da gösteriyor. Yani yaşam biçimindeki bazı nüansların da ekmeğe yansıdığını görebiliyoruz. Yani ekmek üzerinden aslında kültürü okumak mümkün. Tabii biliyorsunuz tarımsal kültüre geçişten kısa bir süre sonra sınıflı toplum yapısı ortaya çıkmaya başladı. Ayrıcalıklı sınıflar. Çalışan sınıflar, yöneten sınıflar, ruhban
Evet,
sınıfı,
evet,
işte
evet.
tüccarlar vesaire falan diye. Dolayısıyla bu sınıfsal tabakalanma aynı şekilde olduğu gibi ekmeğe de yansımış durumda. Dolayısıyla herkes aslında her ekmeği yiyebilecek bir pozisyonda değildi. Ona göre ekmek üretiliyordu diyelim. Yani işte askerler için farklı bir ekmek türü, en kolay, en ucuz ekmek türü üretilirken, işte saray ve etrafındaki insanlar için daha çok işte içeriği zengin, besleyici, lezzetli, biraz daha emek ve maliyet gerektiren ekmeklerin üretildiğini söylemek mümkün. Onun ötesinde işte ne bileyim dinsel içerikli ekmekler var. Yani ekmek sadece bir nimete dönüştüğü için ekmek zaten başından itibaren yani zaten tarım kültüründe ekmek kutsaldır biliyorsunuz. O yüzden yani işte Anadolu'da falan da hani yerde ekmek bulursak alıp işte bir kenara koymak gerekir. Hatta öpün ve öyle koyun falan derler. Dolayısıyla ekmek hani nimettir. O anlamda dinsel şeylerde de kullanılmış. Tabii bir de tabii ki aslında aydınlanmaya kadar ekmeğin ve dünyanın bir kısmında hala devam eden bir şey. Ekmeğin tanrılar tarafından insana bahşedildiği, verildiği, rızkın oradan geldiği ifade edilir. Dolayısıyla o cömertliğin karşılığı olarak da ekmeğin ibadet amaçlı da kullanıldığını, tanrılara sunularda bulunulduğunu, mezarlara hediye olarak konulduğunu görebiliyoruz. Hem Mezopotamya'da hem Mısır'da hem daha sonraki İşte Antik Yunan ve Roma'da da benzer uygulamaları görebiliyoruz. Dolayısıyla hem içerik olarak hem kullanım olarak hem de aslında şekilsel olarak da farklılıklar var. Yani sadece içerik gibi de bakmamak lazım. İşte amaca uygun olarak ya da işte görselliğin önemli olduğu noktalarda diyelim işte herhangi bir simgesel inanç göstergesi haline dönüştüğü noktada hamurun ona uygun şekilde form verilerek ekmek yapıldığını söylemek mümkün. Yani işte kuş gibi ekmekler var. Ne bileyim işte bir takım hayvanlar ya da eşyalar gibi ekmekler yine görebilmek mümkün.
Hocam çok teşekkürler. Çok bilgilendirici oldu. Şimdi ben buradan yola çıkarak şöyle milattan önce 5. yüzyıla doğru gelmek istiyorum. Şimdi antik dünyada farklı coğraflarda yaşayan toplulukların yemek gelenekleri ve diyetleri antik dünyada bu. Yani yine kitaptan alıyorum bunu. Herodot'la ilgili bir bölümü okuduğumda not almışım. Nasıl değişiklik gösteriyordu ve Herodot'u gelecek olursak bu Herodot'un söz ettiği bir takım farklılıklar var. Bunlar toplumları belli ölçüde sınıflandırmaya, belki de ötekileştirmeye, şey olarak hani ötekileştiren bir, sınıflandıran bir kriter olarak kullanılmış diye bahsediliyor. Bu tür şeyler söz konusu muydu ya da bunlar nasıl açıklanabilir? Ne söylersiniz bu konuda?
Şimdi tabii ki ekmek ve yemek meselesi ayrıcı belirleyici kimlik ögesine de dönüşmüş durumda. Yani bugün de hala devam eden bir süreç bu. Antik çağdan itibaren var tabii ki. Yani ekmek genel olarak yani tarımsal kültürün içerisinde yaşayan bütün kültürleri neredeyse benzer bir kültür dokusu içerisinde yaşamaya itmiştir. Ama tabii ki coğrafi ve kültürel iklimsel koşulların farklılıkları da yansıdığı için orada yine ufak tefek ayrımlar da vardır. Dolayısıyla aslında insanların kim olduklarını ya da hangi kültüre ait olduklarını onların yemek yapma biçimleriyle, yeme biçimleriyle, tüketme biçimleriyle, hazırlama biçimleriyle farklılaştığını ve bunun da aslında bir göstergeye dönüştüğünü söylemek mümkün. Herodotus biliyorsunuz M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış. İşte ilk tarih kitabının yazarı olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Bodrumlu Halikarnassoslu bir hemşehrimiz. O da Tarih diye bir kitap yazmış ve kitabın önemli bir kısmı da aslında etnolojik bilgiler içeriyor. Yani kültürel farklılıklar, insanların gündelik hayatı nasıl yaşadıklarına dair çok ilginç anekdotlar anlatan bir yazar. Ve önemli kriterlerinden bir tanesi zaten Herodotos'un yazma biçimi de bunu gösteriyor. Herodot aslında kendi kültürel kimliğini merkeze alarak gittiği gördüğü ya da konu edindiği her kültürü onunla karşılaştırma, kıyaslama içerisine girerek bir takım açıklamalarda bulunuyor. O kriterlerden bir tanesi de yemek yeme davranışı. İşte gittiği her yerde neredeyse onların nasıl yemek yediğini, neler yediklerini detaylı bir biçimde aktarmaya çalışıyor ve onun işte Antik Yunan ya da işte Ege dünyasıyla kıyaslayarak da nasıl bir uygarlık düşüncesi içerisinde yerleştireceğini de karar veriyor. Yani böyle bir şey var. Yani işte ne bileyim Mısırlar için mesela diyor ki bunlar işte bütün dünya hani tersine bunlar başka bir tarafa gidiyor. İşte erkekler daha çok ev işleriyle uğraşırken kadınlar daha çok dışarıya gidiyor. İşte ya da gizli yemek yiyorlardı diyor bunlar. Mesela dışarıdan görülmek istemiyorlardı yemek yerken diyor. Oysa ki bu diyor bizim dünyamızda tam tersidir diyor. Yani alenen açıkta işte ihtiyaçlarını giderirlerken yemek yemelerini gizli yapmaları biraz tuhaftır falan diyor. Buna benzer işte Perslerle ilgili mesela böyle şeyler söylüyor. Diyor ki işte bunlar daha çok et yerlerdi diyor. Yani onu biraz yadırgıyor. Bunu biraz görgüsüzlük olarak gösteriyor. Zaten biliyorsunuz antik dünya tamamen şarap kültürü ağırlıkta bir gündelik hayat içerisinde çok sık kullanılan bir içecek olarak şarap kültürü merkezine alınmış bir kültür. Dolayısıyla onu da işte diyor ki işte barbarlar yani yabancılar işte su katmadan içerlerdi falan diyor. Yani oradan baktığımızda aslında son derece işte bir karşılaştırma nesnesi olarak belki de kendi ki kültür kimliğini öne çıkarmanın, bir sosyal karşılaştırma yapmanın bir yolu olarak yemek üretim ve tüketim biçimlerini ele almış diyebilirim. Ama iyi ki de öyle yapmış çünkü biz de onun sayesinde bir sürü bilgiye sahip oluyoruz tabii ki.
Evet.
Bazıları tabii egzajere edilmiş, abartılmış şeyler ama yine de onun da bize taşıdığı bazı bilgiler olduğunu söylemek lazım.
Çok güzel hocam. Çok teşekkürler. Şimdi şeyi soracağım. Yemeğin kimlik ve inançlarla bir ilişkisi var mı diye soracağım. Yine bu da benim not aldığım noktalardan bir tanesiydi. Özellikle tarihsel perspektifte neler söylenebilir? Gerçi aslında cevapladığınız gibi bu soruyu ama biraz önce hani kimlikleri belirleyen bir nesne olarak yemeği kullanıyoruz ama daha özel bir şey söylenebilir mi acaba bu
Tabii
başta?
tabii çok çok şey var. Bu konuda söylenecek çok şey var. Yani özellikle kutsal metinleri açtığımız zaman bu konuda çok ciddi veriler olduğunu görüyoruz. Mesela Tevrat üzerine epeyce bir bu konuyla ilgili bir araştırma yapmıştım ve orada sanki İşte bir Musevi yurttaşın, inanırın yemesi gerekenler ve yememesi gerekenler üzerine çarşaf çarşaf listeler var. Yani işte şunu yersiniz, bunu yemezsiniz şeklinde. Bu tabii bütün kültür ve inanç coğrafyası için geçerli. Yani aynı şekilde işte pagan dünyanın yaptığı, yediği, yemediği şeyler ya da yeme biçimleri, işte Müslüman dünyanın yine aynı şekilde bazı sınırlamaları ve özgürlük alanları var. Dolayısıyla bunlara baktığın zaman aslında işte şarap içen içmeyen, domuz eti yiyen yemeyen, inek yiyen yemeyen ya da işte şunu yiyen bunu yemeyen şeklinde işin içerisinde sadece tabii ki inanç meselesi de yok. Yani bir de antik çağdan bu yana gelen işte vegan ya da vejeteryan beslenme biçimi de söz konusu. Orada da işte ne bileyim Pisagor'un mesela vejeteryan olduğunu hatta vegan olduğunu biliyoruz. Yani bunun gibi böyle örnekler var. Dolayısıyla bir şekilde aslında yemek bizi ötekilerden ayıran bir şey olarak algılanmış ve hangi yeme davranışı içerisindeysen kimliğinde ona göre şekillenmiş. Hatta dünya görüşünde ona göre şekillenmiştir diyoruz. Yani o yüzden belki de en fazla kimlik ögesi olarak gösterilebilecek ister dinsel olsun, ister etnik olsun, isterse İşte demin söylediğim gibi farklı beslenme biçimlerini gösteren ögelerden olsun. En fazla kullanılan şeylerden bir tanesi yemek yemek işte. Yani kıyafet gibi yemek yemek en fazla kimlik göstergesi olarak kullanılmış ögelerden bir tanesi. Ve antik çağda da bol miktarda kullanılmış buna. Dediğim gibi kutsal metinlerde de çok sayıda örneğini bulabiliriz.
Hocam şeyi soracağım bir daha. Burada yine aldığım notlardan Herodot kendi dönemi için bir kıtlık döneminden bahsediyor. Genellikle hani tarihe bakınca da bu kadar derin tarihe bakmadım ben ama yakın tarihe baktığımız zaman da mesela bir küçük buzul çağımız var. Küçük buzul çağının denk geldiği döneme gerçekten hani kıtlığa bağlı olarak bir takım isyanların çıktığını görüyoruz. İşte Osmanlı İmparatorluğu'na bakacak olsanız Celali isyanlarının o dönemde bu küçük buzul çağıyla şey olduğunu söylerler ve iklim değişimiyle alakalı bir nedir ilişki olduğunu bunların arasında hep yazılıp çizilir. Hatta bir tez var bununla ilgili yapılmış olandı. Ama ben tabii daha geçmişi bilmiyorum ama Herodot mesela kendi yazdıklarında bir kıtlık döneminden bahsediyor. Sizin kendi araştırmalarınızda hiç böyle bir çevresel kırılganlıkla yemek arasında bir ilişki gördünüz mü ya da kıtlık arasında ya da farklı üretimlerin bozulması anlamında bir ilişki var mı hiç denk geldiniz mi yani?
Evet, çok örneği var aslında. Yani hemen aklıma gelen bir iki şeyi sıkıştırayım buraya. Yani birincisi insanın Afrika'dan çıkış nedeni olarak gösterilen şeylerden bir tanesi. Oradaki iklimsel değişimler, coğrafi
Evet.
işte besleyici olan coğrafi zeminindeki yansımaları nedeniyle göçe teşvik ettiği ifade edilir. Ama onun ötesinde mesela Hitit belgelerinde çok vardır. Yine çok büyük kıtlık dönemleri diye. Yani esasında şöyle özetlemek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Tarımsal kültürün önemli şeylerinden bir tanesidir, özelliklerinden bir tanesidir kıtlık ve kuraklık. Tabii ki dünyanın kendi döngüsü içerisinde zaman zaman kuraklıklara, kıtlıklara ve başka doğal afetler nedeniyle ya da doğal dönüşümler nedeniyle besin sıkıntılarına rastlanmış olabilir ama tarım kültürünün neredeyse kaderidir diyebiliriz kıtlık, kuraklık. Çünkü en ufak bir yağış değişikliği ya da bir iklimsel değişiklik bir kuraklık ya da bir felaket olarak insana dönebilir. Çünkü bu kadar hassas bir denge içerisinde yürüyen bir şey tarım kültürü. Yani her şey aslında bütün emekleriniz, bütün çabanız bir anda yağan bir yağmur ya da yağmayan bir yağmur nedeniyle ya da işte bir fırtına ya da bir dolu nedeniyle olduğu gibi yok olabilir. Kaldı ki işte sizin de söylediğiniz gibi yani iklimlerde de radikal değişiklikler
Evet,
oluyor.
evet.
Zaten tarım kültürünün biliyorsunuz doğa üzerindeki tahribatın en işte yükselmeye başladığı dönemle birlikte olduğunu biliyoruz. Yani tarım kültürünün bu ekolojik felaketlerin önemli sebeplerinden bir tanesi olduğunu, ağaçsızlandırmanın mesela
Evet,
bir temel
evet.
sebebi olduğunu biliyoruz ve bunların da etkilerinin yine var olduğunu biliyoruz. Mesela yine söylenen şeylerden bir tanesi Milattan önce 2. bin yılın sonunda Akdeniz'de çok büyük bir kavim göçü ya da işte deniz kavimleri olayı diye bir tanımlanan bir olay var. Yani işte Akdeniz'in dört bir tarafından Akdeniz'e inmiş ve işte bir çapulculuk, bir yağmalama eylemine karışmış. Çok büyük bir kitleden bahsettiler. İşte Miken Krallığı Yunanistan'da yıkılmıştır bunlar tarafından. Yine Anadolu'da Hitit Krallığı yıkılmıştır. Mezopotamya yine bunlar perişan etmişlerdir falan. Yani onların işte o halk hareketinin aslında beş benzemez insanın bir araya geldiği, farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği bu hareketin arkasında da bir işte iklim krizi veya ne diyelim bir kuraklık, kıtlık olduğu, dolayısıyla insanların karnını doyurabilecekleri yerlere doğru hareket ettiklerini söylemek mümkün. Yani aslında pek çok özellikle Hitit yazılı bir kültür olduğu için, belki de yani her şeylerini yazan bir kültür olduğu için Hitit'te pek çok örneğini görebiliyoruz. Ve işte ben biraz bu deniz kavimleri meselesiyle ilgili biraz okuduğumda fark etmiştim. Gerçekten milattan önce işte 14. 13. 12. yüzyıllarda çok ciddi kuraklıklarla karşılaştığını söyleyebiliriz. Tabii bu arada nüfusun artışı işte ve tarımsal kültürün buna uygun olması önemli sebeplerden bir tanesi. İnsanın sadece insanın değil aslında bütün canlıların yine diyetini değiştirmesi, yaşam biçimini değiştirmesi veya coğrafyasını değiştirmesinin en temel sebeplerinden biridir. Kaldı ki zaten biliyorsunuz hani uygarlığın ortaya çıkışına zemin hazırlayan en önemli olaylardan bir tanesi de son buzul çağının sona ermesi.
Evet, evet, evet.
Yani işte yükselen su kültürü diyelim, hani işte eriyen buzulların deniz suyun seviyesini arttırması, işte pek çok şey yaşadık. Karadeniz gölken denize dönüşüyor
Evet.
falan gibi öyle. Bunlar da zaten hem uygarlığı etkilen hem insanın yaşam biçimini etkilen ve beslenme biçimini etkilen önemli olaylardan.
Burada şeyin altını çizmek istiyorum hocam. Geçenlerde Türkçe'ye çevrilmediğini herhalde ama Peter Frankopan'ın bir kitabı çıkmıştı. Transformed Earth diye, Dönüşen Dünya şeklinde. Orada ortaya koyduğu tez şuydu. Sizin de söylediğiniz gibi aynen. Tarımın icadının tamamıyla iklim değişimine bağlı bir süreç olduğunu, hani iklimler o dönemde değişmese belki de tarımın icadı da mümkün olmayacaktı. Belki toplu yaşama geçme gibi bir insanın ihtiyacı da olmayabilecekti. Yani son buzul döneminin bitmesi, o buzul maksimumunun sona ermesi, sonra da dediğiniz gibi suların yükselmesi ve o dönemin buna elverişli bir hale gelip insan toplumlarının da toplu yaşama geçip evcilleştirme ve tarımı icat etmesi üzerine bir tez ortaya koymuş kitapta. Sanıyorum daha Türkçe'ye çevrilmedi. Ben tamamını değil ama bir miktar okuyabilmiştim kitaptan. Böyle bir tez vardı.
Ya önemli tezlerden bir tanesi. Aslında uzun süredir tartışılan meselelerden bir tanesi bu. Ama biraz arkeolojik veriler bu konuda, özellikle son yıllarda Anadolu'da yapılan kazılarda, işte Göbekli Tepe kültürü etrafında yapılan kazılarda farklı bir şey bize söyledi. Hani insanlar önce yerleşik hayata geçmişler, sonra tarıma geçmişler gibi. Yani arada böyle 1-2 bin yıllık bir şey var, bir fark var. Yani o biraz durumu değiştiriyor elbette. Yine tabii ki diyet en önemli noktalardan bir tanesinde burada, ama yerleşik hayata geçtikten sonra, yani insanlar göçebe de demeyelim, işte aslında iklimin hareketine göre karınlarını doyurabilecekleri yaylalar, kışlaklar, gidip geldikleri bir, yani küçük bir coğrafyada hareket ediyorlar aslında. Fakat yerleşik hayata geçtikten sonra tabii ki etrafa verdikleri, çevreye verdikleri tahribatın çok yüksek olması, yani hep aynı yerde oyalanmaları, yaşamaları nedeniyle ve doğanın kendisini belki de yenileyememesi ya da istenilen düzeyde yenileyememesi. Tabii ki o aradaki işte nüfus artışı vesaire, belki başka kriterler de devreye sokmak lazım. Yani tarıma biraz daha yatkın hale getirdim ya da teşvik edici hale getirdiğini en azından okumak mümkün şu son verilerle. Ama tabii ki yani bir genelleme yaptığımızın da çok farkına varmalıyız. Çünkü yani bu küçücük aslında birkaç kazı yerinden elde ettiğimiz veriler. Yani dünyanın başka taraflarında, başka kültür coğrafyalarında başka gelişmeler ışığında olmuş olabilir. Başka sebepler ışığında da olmuş olabilir. Ama yani neticede ne olursa olsun gerçekten insan en çok da diyetini değiştirmiştir. Yani ve bunun da zaten yapılan kazılarda karşılığını da görmüş, yani zararlarını da görmüş. Yani bize uygarlık sürecinin olumlu bir şey olduğu anlatılmıştı ama gelinen noktada fark ettik ki aslında o uygarlığa geçen, yani tarımsal kültür ve yerleşik hayata geçen atalarımızın ciddi olarak sağlık sorunları olmuş. Çünkü diyeti değişiyor, yaşam biçimi değişiyor. Sonra tarım kültürü çok ağır bir kültür. Mesela eklem rahatsızlıkları başlamış, kemik rahatsızlıkları başlamış. Aynı şeyleri yemekten kaynaklı ve yumuşak besin giderek pişmiş besin yemekten kaynaklı olarak çene yapısında, dişlerde ciddi tahribatlara neden olmuş falan. Aslında tarımsal kültüre belki de hala tam adapte olabildiğimizi söyleyebilmemiz çok mümkün değil. Yani işte şimdi gluten intoleransı yaşıyor
Evet,
dünyanın büyük,
evet.
büyük bir bölümü. Yani tarım kültürü olmamıza rağmen bizde bile var. Ne bileyim işte süt ürünlerine karşı tolerans sorunu yaşayan önemli sayıda bir nüfus var
Tabii laktozsuz süt içiyoruz hocam bir yandan.
dünyada. Evet, çünkü yani gerçekten öyle. Şimdi sindirim sistemimizin alışık olmadığı, çünkü insan çok hızlı evrimsel süreç içerisinde kendisini değiştirip dönüştürebilen bir canlı değil. Dolayısıyla işte son 10 bin yıl diyelim kabaca, 10 bin yıldır yediğimiz işte ekmek, buğday ürünleri, un, işte süt ürünleri yine aynı şekilde hayvanların evcilleştirmesiyle beraber hayatımıza giren, hala tam ne diyelim bir adaptasyon geliştirebilmiş değiliz. Yani onlar
Çok doğru.
bizim beslenme sistemimize rahatsızlık veren unsurlar olarak doktorların sık sık terk etme çağrısına yaptıkları şeyler, besinler.
Çok teşekkür hocam. Eksik olmayın. Son bir sorum var. Hemen hemen programın sonuna geldik. Dediğim gibi yani bu yayın öncesi de konuştuk. Zaman acayip hızlı geçiyor. Farkına varmıyoruz. Şimdi yani nüfus artışından bahsettik. Ben de bazen bunun altını çiziyorum ama son yaptığım böyle gözlemlerde, seyahatlerde de hep şey ortaya çıktı. Nüfus artışı var. Bu yadsınmaz bir gerçek. Hani 8 milyara ulaşmış bir dünya nüfusu var. Bir yandan da bu nüfusun yoğun olarak şehirlerde böyle metropollerde yoğunlaştığı sanki ortaya çıkıyor. Kalabalıklaşan şehirlerimiz var hep. Şimdi bu sanayi devrimi sonrasında nüfusun da bu kadar hızlı artmasıyla beraber dünya tarihinde hiç görülmemiş bir artış. Yani beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. Dediğiniz gibi insanın buna adapte olması da çok zor. Ama bu değişim hani geçmişe doğru baktığımız zaman bu değişim nereye doğru gidiyor hocam? Sonuçta tarım yapacak alan da kalmayacak yakında böyle giderse. Ormansızlaşma da had safhada. Ne düşünürsünüz bu konu hakkında? Son olarak sözlerinizi alıp yavaş yavaş programı kapatayım.
Çok teşekkürler. Ben tarım kültürünün sona erdiğini düşünüyorum. Yani biz sonlarındayız, daha doğrusu sona ermeye başladığını düşünüyorum. Çünkü diyetimiz, beslenmemizin, geçim kaynaklarımızın içerisinde giderek önemini azaltan bir süreç içerisindeyiz. Yaşama biçimimiz zaten tarım kültürünün yaşam biçimine artık sığmamaya başladı. Yani gündelik hayatı, gündelik devinimi bir kenara bırakın, işte cinsiyet rollerinden işte o ataerkil yapıya kadar, iktidarla ilişkiye kadar pek çok şey artık değişmek durumunda kalıyor. Bu da aslında tarım kültürünün giderek hayatımızda işgal ettiği yerin azalmasıyla ortaya çıkan bir şey. Kaldı ki işte kent dediğimiz şey kırsal da yutmuştur yani. Aslında bir şekilde bilmiyorum, yani her kentin arkasında tarım kültürde bir kırsal alana ihtiyacı var ki
Evet,
beslenebilsin.
evet, evet.
Onun ihtiyaç duyduğu şeyler üretilebilsin ama bu alanlar kalmamaya başladı. Artık kırsal da kentleşti. Davranış olarak kentleşti. Yani şehirleşmiş olup olmaması önemli değil. Yani artık herkes aynı teknolojiyi kullanıyor, aynı yaşama biçiminde, aynı haberleşme ve işte ne bileyim dünyayı paylaşma sistemi içerisinde. O yüzden ben tarım kültürünün yavaş yavaş sonlanmaya başladığını ve yeni bir dijital, artık ne diyeceğiz bilmiyorum, yaşama biçiminin ya da geçim kaynaklarının diyelim hayatımızı kendi kültürüyle, kendi yasalarıyla beraber kuracağını düşünüyorum. Yani bu aşamada, tam bir geçiş aşamasında. Yani tam tarım kültürü 10 bin yılda sona ermiş gibi görünüyor.
Hocam çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, vakit ayırdığınız için eksik olmayın. Bugün konuğum Profesör Doktor İsmail Gezgin'di, arkeolog ve yazar. Kendisiyle Uygarlaşan İştah kitabı üzerinden aslında gıdanın insan toplumlarında geçmişten bugüne kadarki evrimini biraz konuşmaya çalıştık. Ben programı burada kapatıyorum. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda antroposen sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.